5. ayrım, sayfa 69. Selanik'te geçirdiği yaz tatillerinde Mustafa Kemal okul arkadaşı Ömer Naci, aile dostu Fuat Bulça ve diğer arkadaşlarıyla kentteki kahvelere giderdi. Delikanlılar umutlarından söz edip bir yandan kızları seyrederken bir yandan da rakı içerlerdi. Bir keresinde ceplerindeki parayla ancak ufak bir şişe rakı ısmarlamışlar ve geriye 2 kuruşları kalmış. Meze olarak yalnızca birkaç kestane alabilmişler. Yeni şair Ömer Naci, hayat, hayat diye söze başlayınca Mustafa Kemal, bir kuru kestaneden ibarettir diye dizeyi tamamlamıştı. Dipnot, Kılıç Ali, Atatürk'ün hususiyetleri 20-1. Mustafa Kemal rakının tadından hiç bıkmadı ama ileriki yıllarda kestane yerine leblebiyi tercih edecekti. Rakı içenlerin çoğu ise daha çeşitli mezeleri yerler. Daha Harbiye'nin 2. sınıfında ortaya çıkan başarılı olma azmiyle Mustafa Kemal yalnızca meslek açısından gerekli yetenekleri değil, toplumsal yaşamın inceliklerini de öğrenmişti. Vals yapma becerisiyle Ali Fuat'ın gözlerini kamaştırmıştı. Bir kurmay subayı için dans etmenin temel bir gereksinim olduğunu ileri sürüyordu. Gerçi henüz kurmay subay değil ve Harbiye'den ancak en üst dereceyle mezun olanlar Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne alınıyordu. Ama Ali Fuat gibi Mustafa Kemal de buraya girmeye kesin kararlıydı. Atatürk'ün yaşamında önemli roller oynayacak 2 subay adayı da aynı amaç için çabalıyordu. Bunlardan Mehmet Arif, Türk Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanıncaya dek Mustafa Kemal'in yanındaydı. Yolların ayrılması Mehmet Arif için kötü sonuçlar doğurdu. Öteki subay adayı Kazım Karabekir ise birkaç ay küçük olduğundan 1 sınıf geriden geliyordu. Ali Fuat'ın ailesinin dostu olan benzer bir aile ortamında büyümüştü. Mehmet Emin Paşa'nın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiş ve başkentin ünlü askeri lisesi Kuleli'den mezun olmuştu. 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki Türk Milliyetçi Direniş Hareketi'nin önderlerinin çoğu, yüzyılın başlarında İstanbul'daki Harbiye Mektebi'nde birlikte okumuştu. Mustafa Kemal, Ali Fuat, bir üst sınıftaki Ali Fethi, bir alt sınıftaki Kazım Karabekir, bir yaş büyük olan Cafer Tayyar Eğilmez ve 2 yaş büyük olan Refet Bele de ordu komutanları olacaklardı. En yakın yardımcıları olan Nuri Conker ile Mehmet Arif de yine onların yaşıtıydı. Hepsi Mustafa Kemal'in önderliğinde birlikte savaşacak ama zaferden sonra yalnızca Nuri Conker yanından ayrılmayacaktı. Önemli bir destekçisi ve ardılı olan İsmet İnönü yalnızca 2 sınıf geriden gelmişti. Ama Mühendis Hane-i Berri Hümayun'dan, yani topçu ve istihkam subayı yetiştiren okul, Kara Mühendis Hanesi olarak da bilinir, mezun olarak Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne girmişti. Türkiye'nin bağımsızlık savaşı anlaşılan Mektebi Harbiye ve Erkan-ı Harbiye'nin sınıflarında kazanılmıştı. Ülkeyi bekleyen tehlikeler konusundaki konuşmalar daha askeri lise yıllarında subay adaylarının yaşamının bir parçası haline gelmişti. Ama Atatürk'ün anımsadığı gibi ilk başlarda politik görüşleri oldukça belirsizdi. Harbiye senelerinde siyaset fikirleri baş gösterdi. Vaziyet hakkında henüz nafiz bir nazar hasıl edemiyorduk. Sultan Hamit devriydi. Namık Kemal Bey'in kitaplarını okuyorduk. Takibat sıkıydı. Ekseriyetle ancak koğuşta yattıktan sonra okumak imkanını buluyorduk. Bu gibi vatanperverane eserleri okuyanlara karşı takibat yapılması, işlerin içinde bir berbatlık bulunduğunu ihsas ediyordu. Fakat bunun mahiyeti gözlerimizin önünde tamamıyla tebellür etmiyordu. Dipnot ASD 3-42. Ali Fuat askeri öğrencilerin duygularını daha ayrıntılı olarak tanımlıyor. Günde kaç defa padişahım çok yaşa diye bar bar bağırdığımız devrim padişahı Sultan II. Abdülhamit gözümüzden yavaş yavaş düşüyordu. Tıbbiye'deki genç ve aydın hürriyet taraftarlarının sürgünlere gönderilip ocaklarına incir dikildiğini duydukça adeta feveran yani isyan ediyorduk. Bir gün bizim de başımıza bir şey gelebilirdi. Devlet idaresinin iyi işlemediğini, suistimallerin alıp yürüdüğünü, memurların ve subayların maaşlarını alamadıklarını, buna mukabil saraya mensup sırmalı hafiyelerle tevabilerine, yani uydu, uyruklarına, maaşlarından başka keseler dolusu altın verildiğini haber aldıkça, Sultan Hamid'e esasen pek de kuvvetli olmayan güvenimiz büsbütün sarsılıyordu. Ordunun fena eller idaresine değer ve itibarını kaybettiğini görüyorduk. Fakat kimse ortaya çıkıp nereye gidiyoruz, memleketi nereye götürüyorsunuz diye soramıyordu. Sormak cesaretini gösteremiyordu. Çünkü padişahtan ve onun hafiyelerinden korkuyorlardı. Memlekette hürriyet yoktu. Biz genç harbiyeliler Fransız İhtilali beyannamesinde insan hak ve hürriyetlerine verilen önemi gizli de olsa okumuş, öğrenmiştik. Dipnot, Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, 32-3. Bu sözler her şeyi anlatıyor. Öğrencilerin 1889 yılında İttihad-ı Osmani adıyla gizli bir cemiyet kurdukları askeri tıbbiyedeki kaynamanın önemini gösteriyor. Bu cemiyet 1895 yılında adını İttihat ve Terakki olarak değiştirdi ve 1908 yılındaki başarılı darbeyi gerçekleştirdi. Ali Fuat Fransız devriminin ve insan hakları bildirgesinin etkilerini de açıkça dile getiriyor. Atatürk için de onun yaşam öyküsünü yazan Fransız bilim adamı Alexander Jevakov'un sapladığı gibi bunlar yaşamı boyunca son derece önemli bir başvuru kaynağı olacaktı. Dipnot Kemal Atatürk, Le Chemin de l'Occident, 324. Bu arada Ali Fuat'ın analarının gösterdiği üzere genç subay adaylarının zihninde özgürlük konusuyla bağlantılı olarak sultanın kendi güvenliğinden korktuğu için orduyu zayıflatmakta olduğu fikri de gelişmeye başlamıştı. Özgürlük ile askeri gücü özdeşleştirme yolundaki içtenlikli ama hatalı görüş, Jön Türklerin darbesinden birkaç yıl sonra her ikisinin de yıkılmasına neden olacaktı. Muzaffer orduların ortaya çıkmasına izin veren Fransız devrimi örneği ise Osmanlı subay adaylarının devrimci düşlerine esin kaynağı oluyordu. Özgürlük savaşçıları açık bir vicdanla mareşallerin asalarını ve Napolyonvari zaferleri amaçlıyorlardı. Fransa örneği subay adaylarının hayal gücünü kamçılarken Prusya örneği de onlarda hayranlık uyandırıyordu. Mektebi Harbiye ile Erkan-ı Harbiye'de okutulan dersler Baron von der Goltz'un reformlarının izlerini taşıyordu. Goltz Paşa'nın yardımcısı Albay Esat Bülkat 4 yıl Almanya'da eğitim gördükten sonra Harbiye'nin eğitim müdürlüğüne getirilmişti. Esat Paşa general olunca Balkan Savaşı'nda doğum yeri olan Yanya, günümüzde Yunanistan'ın Epir bölgesinde Yanina, kentini savunarak ve sonra Çanakkale'de Mustafa Kemal'in komutanı olarak sivrilmiş ama burada üstlendiği rol göz ardı edilerek haksızlığa uğramıştır. Harbiye'nin hocaları belki sultana sadıktılar ama hoşlanmadıkları doğu dünyasında yaşanan değişimleri görmezlikten gelen genç subay adaylarının çevrelerinde gözlemledikleri sefil doğu teslimiyetçiliğine kapılmamışlardı. Mustafa Kemal siyasal heyecanlarla askerlik derslerine yoğunlaşmayı bir arada yürütüyordu. Politik açıdan bilinçli ve hırslı profesyonel bir asker olma yolundaydı. Askerlikle politika arasında bir çelişki görmüyordu. Çünkü her ikisi de aynı amaca devleti savunmaya yönelikti. Birinci ders yılının sonunda 700'den fazla öğrenci arasında sınıfın 27.'si olmuştu. İkinci yılını ise 11. olarak tamamladı. Sınıf 8.'si olarak mezun olurken 1474 numaralı piyade teğmeni rütbesini kazandı. Dipnot Erikan 72, Ali Fuat Cebesoy sınıf arkadaşım Atatürk 27-38. Ali Fuat, Mustafa Kemal'in okulun 1. ve 2. sınıfının sonunda durumunu 7. ve 6. olarak veriyor. 21 yaşındaydı ve ilk hedefi olan Erkan-ı Harbiye'ye girmeye hak kazanmıştı. Ne var ki gerek orduda gerekse devlet işlerinde başarıya ulaşmak için bireysel çabalar yeterli değildi. Kendisiyle birlikte kurmay subay yetiştiren okula giremeyen sınıf arkadaşlarıyla ve özellikle Makedonya'daki birliklere gönderilenlerle iletişimini kesmemeye özen gösterdi. Avrupa etkisinin en güçlü olduğu Makedonya politik hareketler için en ideal ortama sahipti. Mustafa Kemal okul tatillerinde oradaki arkadaşlarını ziyaret etti ve zamanla sohbetleri darbe planları yapmaya dönüştü. Mustafa Kemal Erkan-ı Harbiye'de okuduğu 3 yıl boyunca çok sıkı çalıştı. Aynı süre içinde gizli faaliyetler gitgide daha ciddi ve tehlikeli bir hal aldı. Bir kez daha Almanya ile Fransa birbiriyle çelişen örnekler sergiliyordu. Öğretmenlerin bir kısmı Almanya'da eğitilmişti. 1870'deki Fransa-Almanya Savaşı üzerine ders veren Albay Hasan Rıza, "Arkadaşlar, Alman ordusunu ayakta tutan kudret mutlak disiplindir," diyordu. "Ordu saflarına katıldığınız zaman bunu daima göz önünde tutun." Dipnot Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 41. Mustafa Kemal'in anımsadığı başka bir dersin öğretmeni ise Yarbay Nuri'ydi. Osmanlı Devleti sınırları içindeki ayaklanmalar nedeniyle gündeme gelen gerilla savaşları konusuna değiniliyordu. "Efendiler," dedi Yarbay Nuri, "gerilla savaşı yapmak ne kadar güçse onu bastırmak da o nispette güçtür." Öğrencilere ödev olarak başkentin varoşlarında başlayan bir ayaklanma konusu vermişti. "Tatbikat meselelerinde mümkün olduğu kadar hakiki durumları bulmaya çalışmak lazımdır. Bir isyan ya içeride ya dışarıda olabilir. Çok cüretkâr bir fikir olduğundan Mustafa Kemal, "Efendim, bu söylediğiniz gerilla hakikat olabilir değil mi?" diye sormaktan kendini alamadı. "Olabilir," diye yanıtladı Yarbay Nuri. "Ama artık bu kadar kâfi." Dipnot: adı geçen eser 44-5. Bu öyküyü anlatan Ali Fuat kesin bir tarih vermiyor ama 1903'te Mustafa Kemal'in Erkan-ı Harbiye'nin ikinci sınıfında olduğu yıl doğup büyüdüğü Makedonya'da böyle bir ayaklanma yaşandı. Imro tarafından düzenlenen ayaklanma Saint Eliyah gününde Slav Makedoncasında ilinden başladı. Ve 2 Ağustos tarihi eski Yugoslav Makedonyası'nda ulusal gün olarak kabul edildi. Daha önce Bosna'da yaşandığı gibi başkaldırının nedeni milliyetçilerin ayaklanması ve çiftçilerin hoşnutsuzluğuydu. Doğu Ortodoks Slav Makedonlar ile Müslüman Arnavutlar arasında cemaat şiddeti olayları çıktı ve ayaklanmanın bastırılmasıyla birlikte ABD ile Kanada'ya giden Makedon göçmen sayısında artış görüldü. Her şeye karşın Imro amaçladığı gibi büyük güçleri harekete geçirip araya girmelerini sağladı. 24 Kasım 1903 günü Sultan Abdülhamit, Viyana yakınındaki Mürsteg'de İmparator Franz Joseph ile Çar II. Nikola tarafından hazırlanan planı kabul etmeye zorlandı. Bu plana göre Makedonya'daki jandarma birliklerinin başına bir İtalyan komutan getirilecek ve büyük güçleri temsil eden subaylar ona yardımcı olacaklardı. Avrupalı sivil görevliler de Selanik'teki Osmanlı hükümetine danışmanlık yapacaklardı. Dipnot: Anderson, 271-2. Sultan II. Abdülhamit Avrupa'nın müdahalesini belirli bir sınır içinde tutmaya çabaladı ama Makedonya'daki otoritesi zayıflamıştı. Bu durum Osmanlılardan memnun olmayanlar için yeni fırsatlar yaratırken yörede yaşayan Müslümanlar korkuya kapılmışlardı. Tıpkı Bulgaristan, Doğu Rumeli ve Bosna Hersek gibi Makedonya'nın da Osmanlı denetiminden çıkacağından ve kendilerinin Hristiyan komşularının yönetimi altına gireceğinden çekiniyorlardı. Erkan Harbiye'deki öğrencilerin kendilerini bekleyen görevin önemi konusunda ikna edilmelerine gerek kalmamıştı. Mustafa Kemal ile arkadaşları hükümetin yönetimi ve politikaları konusunda fark ettikleri eksiklik ve hataları açıklamak için elle yazılmış bir gazete çıkarmaya karar verdiler. Ali Fuat gazetenin ilk 2-3 sayısını henüz Mektebi Harbiye'nin son sınıfında okurlarken çıkardıklarını ama Erkan Harbiye'ye girdikten sonra bu projeye daha fazla eğildiklerini anlatıyor. Aralarında Manastır'dan arkadaşı Ömer Naci ile bir başka yazarlık heveslisi olan İsmail Hakkı gibi kişilerin de bulunduğu grubun lideri Mustafa Kemal idi. Ve gazetedeki yazıların büyük çoğunluğunu kendisinin yazdığını iddia etmiş ve şöyle devam etmişti. O zaman Mekatip müfettişi Zülüflü İsmail Paşa vardı. Bu harekatımızı keşfetmiş, takip ettiriyormuş. Mektebin müdürü Rıza Paşa isminde bir zattı. Bu zat padişah nezdinde İsmail Paşa tarafından tahdih edilmiş, mektepte böyle talebe var, ya farkında olmuyor ya müsamaha ediyor denilmiş. Rıza Paşa mevkiini muhafaza için inkar etmiş. Bir gün gazetenin icap eden yazılarından birini yazmakla meşguldük. Baytar dershanelerinden birine girmiş kapıyı kapamıştık. Kapı arkasında birkaç nöbetçi duruyordu. Rıza Paşa'ya haber vermişler, sınıfı bastı. Yazılar masanın üzerinde ve ön tarafta duruyordu. Görmemezliğe geldi. Ancak dersten başka şeylerle iştigal vesilesiyle tevkifimizi emretti. Çıkarken yalnız izinsizle iktifa olunabilir dedi. Sonra hiçbir ceza tatbikatına lüzum olmadığını söylemiş. Böyle hareket etmesinde kendine atfedilen kusuru meydana çıkarmamak gayretinin dahli olmakla beraber hüsnü niyeti de inkar edilemezdi. Erkan-ı Harbiye sınıflarının nihayetine kadar bu işlere devam ettik. Dipnot: ASD 3-42. Sultanın adamlarının kopardıkları gürültü yaptıklarından daha fazlaydı. Sultanın pek de sert olmayan otokratik rejiminden yararlanan askeri devrimciler, daha sonraki yıllarda kendi sahip oldukları güce karşı çıkılınca çok daha sert davranacaklardı. Veterinerlerin sınıfında yazı hazırlayan gizli gazetecilerin baskına uğraması üzerine Mustafa Kemal'in arkadaşı Ali Fethi'nin, Okyar, gösterdiği tepkiden hepsinin duygularını anlamak olasıydı. Parmağıyla Yıldız Sarayı'nı işaret eden Ali Fethi, "Hep oradaki adamın başının altından çıkıyor bunlar. Sarayı başına yıkmadıkça rahat yok. Elime fırsat geçse oraya bomba koyarım," demişti. Dipnot: Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, 46. Yıldız Sarayı'na bomba filan konmadı ama 21 Temmuz 1905 günü Cuma namazından dönen padişahı, Ermeni devrimci örgütü Taşnak Sutyun bir saatli bombayla öldürmeye kalkıştı. Abdülhamit suikast girişiminden kurtuldu ama yoldan geçen 26 kişi öldü. Suikastı planlayanlara verilen idam hükümleri hapis cezalarına çevrildi. Ali Fethi ise 1909 yılında Selanik'te sultanın güvenlik subayı olarak görevlendirilince ona karşı daha hoşgörülü olmaya başladı. Mustafa Kemal, Ali Fuat ve arkadaşları elbette tüm zamanlarını ders çalışıp darbe planları yaparak geçirmediler. Tatil günlerinde genelde yabancıların uğrak yeri olan bir Alman birahanesine ya da John Paşa adıyla tanınan Ermeni asıllı bir İngiliz'in işlettiği, içinde barı ve lokantası da bulunan bakkal dükkanına gidiyorlardı. Viskiyi ilk kez orada içtiler. Bir akşamüstü tepe başındaki Petit Champ adındaki açık hava kafesinde oturup garsondan limonata bardaklarında viski soda istediler. Harbiye Mektebi'nin müdürü Ali Rıza Paşa'nın masalarına gelmesi onları çok şaşırttı. Müdürün yanında ise sarayın casus şefi olarak bilinen Fehim Paşa ile Albay Gani adında bir muhbir vardı. Yeni gelenler genç subayların içtiklerinden ısmarladılar. Ve içkisini çok beğenen Fehim Paşa, Mustafa Kemal ile Ali Fuat'ı kendisiyle birlikte yemek yenirken revü izlenen bir restorana gelmeleri için ısrar edip garsona ''Limonatalar biraz daha sert olsun.'' diyerek sipariş verdi. Saat epey geç olmuştu ve Ali Rıza Paşa oldukça içkili görünen gençlerin okulun nöbetçileriyle aralarında sorun yaşanmaması için bir kağıt verdi. Görevli subay tarafından sorgulanınca Mustafa Kemal ile Ali Fuat ciddi bir ifadeyle geceyi sarayın baş casusuyla geçirmiş olduklarını söylediler. Ali Fuat anılarında muhbirlik görevinde başarılı olduğundan 25 yaşında generalliğe yükseltilen Fehim Paşa'nın bir müzikal komedi artistine benzediğini ve onun 1908'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Abdülhamit'i Kanuni Esası'yı yeniden yürürlüğe koyup ikinci meşrutiyeti ilan etmeye zorladığı sırada Bursa'da linç edildiğini anlatıyor. Hoşgörülü ve etkisiz bir despotluk komedisi sonunda bir trajediye dönüşmüştü. Mustafa Kemal'in gitmekten zevk aldığı yerler çoğunlukla Ermeniler ve Rumlar gibi yabancıların işlettiği, örneğin Selanik Limanı yakınındaki Yonyon'un, Baba Ali'deki Stefan'ın ya da Sirkeci Garı yakınındaki Yani'nin yeri gibi mekanlardı. Dipnot Özalp 2. Selanik'te olduğu gibi İstanbul'da da kamuya açık yerlerde gayrimüslimlerle birlikte oluyordu. Ama yine de gençliğinde ya da yetişkinliğinde yakın dostları arasında Halep'te tanıştığı ve 1. Dünya Savaşı sonunda kısa bir süre İstanbul'daki evinde kaldığı Suriyeli Hristiyan Salih Fansa dışında bir tek gayrimüslim bulunmuyordu. Gerçi Mustafa Kemal Fransızca biliyordu ama Osmanlı topraklarında yaşayan Türklerin dışındaki toplumların dillerinden ancak birkaç sözcük öğrenmişti. Cumhurbaşkanı olduğunda Girit kökenli bir Türk akademisyene, Ahmet Cevat Emre, bir keresinde ''Takoritsiye, takayime napu kimunde namonuaça'' yalnız uyuyan zavallı kızlar adlı herkesin bildiği bir Girit şarkısını söyletmişti. Dipnot Emre 337. Giritli Müslümanlar o tarihte Yunanca konuşurlardı. Ne var ki Mustafa Kemal'in bildiği Yunanca şarkının ilk dizesinden ileri gitmiyordu. Bu iş de yadırganacak bir durum değildi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin çatısı altındaki çeşitli etnik topluluklar birbirinden ayrı yaşıyordu. Yıllar sonra Atatürk İstanbul'da gençlik maceralarını yaşadığı yerleri ziyaret etmek istemişti. Ama eski kahveler ve lokantalar var olmadığı gibi geçmişte tekrar yaşanamıyordu. En son hayal kırıklığını 1938 yılında İstanbul'da hasta yatağında yaşamıştı. Ali Fuat kendisini ziyaret edince, Mektebi Harbiye'nin 3. sınıfındayken Sultan Abdülaziz'in Alemdağ'daki ahşap köşküne gittikleri günü anımsamıştı. Ali Fuat'ın babası İsmail Fazıl Paşa'nın atlarına binmiş ve Emir Eren'in hazırlayıp çoğunu kendi yediği piknik yemeğiyle karınlarını doyurmuşlardı. Doğa her zaman için Atatürk'e çekici gelmişti ve tarlaların ortasındaki köşke yapılan kır gezisinin anısı belleğinde mutluluğun simgesi olarak yer etmişti. Savarona adlı yatında Ali Fuat'la konuşurken birlikte aynı yere tekrar gitmek için söz vermesini istemişti. Sonra hastalığı ilerlemiş ve son kez Ali Fuat'ı Dolmabahçe Sarayı'nda gördüğünde ''Hatırıma ne geldi biliyor musun? Savarona'da da söylemiştim. Alem Dağı'ndaki köşk.'' Doktorlara da söyledim, kabul ettiler. Ankara'ya dönmeden önce orada bir müddet kalmak istiyorum. Şimdi hazırlık yapılıyor demişti. Ali Fuat içinde tuhaf bir his vardı. Ancak Alem Dağı'ndaki Sultan Köşkü'nde istirahat ederse iyileşeceği kanısındaydı diyecekti. Dipnot, sınıf arkadaşım Atatürk 52-7. 1904 aralığında Mustafa Kemal Erkan-ı Harbiye'deki 3 yıllık öğrenimini bitirdi. 43 kişilik sınıftan başarılı olan 13 aday arasında 3 yıllık çalışmalarının toplamına dayanılarak 5. olarak mezun oldu. İki yıl önce gelecekteki rakibi Enver, üçüncü sınıfın birincisi ve okul ikincisi olarak mezun olmuştu. 13 kişi kurmay yüzbaşı rütbesi alırken geri kalanlar mümtaz yüzbaşı rütbesiyle yetinecekti. Mustafa Kemal'in arkadaşı Arif de ikinci gruptaydı ama birkaç yıl sonra kurmay subaylık sınavını verecekti. Mezun olan yeni kurmay subaylar kıta stajı için çeşitli bölgelere dağıtıldılar. İçlerinden bazıları önceleri başarısız olan Arif de dahil olmak üzere daha ileri eğitim için Almanya'ya gönderildi. Mustafa Kemal Balkanlardaki iki Osmanlı ordusundan birinde görev almayı istiyordu. Edirne'deki 2. Ordu karargahına ya da Selanik yakınındaki 3. Ordu'ya atandığı takdirde hem doğduğu şehre yakın olabilecek hem de kendini politik faaliyetlerin içinde bulacaktı. Enver ise padişahın yeğeni ve saltanatın yıkılmasından sonra son Osmanlı halifesi olan Abdülmecid ile birlikte gizli planlar yaptığı iddiasıyla tutuklanıp Yıldız Sarayı'nda sorgulanmasına karşın 3. Ordu'ya atanmıştı. Dipnot, Enver'in Abdülhamit'in Avusturyalı Almanca öğretmeni ve Neue Freie Presse adlı Viyana gazetesinden bir muhabir ile görüşmesinden sonra kuşkular ortaya çıkıyor. Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, 1-191-5. Mustafa Kemal bu kadar şanslı değildi ve Makedonya ya da Trakya'da bir göreve getirilmemesi devrimci subaylar arasında baştan geri bir duruma düşmesine yol açmıştı. Bu durum kendi mesleğinin ve Osmanlı Devleti'nin geleceği açısından önemli ama hem yararlı hem zararlı sonuçlara yol açacaktı. 1908 yılında İttihat ve Terakki'nin yaptığı darbede askeri devrimci liderlerin arasında yer almıyordu. Ama ilk grup başarısız olup hem kendilerini hem de Osmanlı Devleti'ni yok edince Mustafa Kemal ile arkadaşlarına kendilerini gösterme fırsatı çıktı ve onlar da bundan yararlandılar. Yetkililer açısından Mustafa Kemal'in durumu Enver'den daha ciddiydi. Daha sonraları Mustafa Kemal yaşamının yönünü değiştirecek olan olayı şöyle anlatacaktı. Yüzbaşı olarak mektepten çıktıktan sonra İstanbul'da geçireceğimiz müddet zarfında bu işlerle daha iyi iştigal yani uğraşmak için bir arkadaş namına bir apartman tuttuk. Ara sıra orada toplanıyorduk. Bu hareketlerimizin hepsi takip olunuyor ve biliniyordu. Bu sırada Fethi Bey namında eski arkadaşlardan zabit iken askerlikten tard olunmuş bir zat karşımıza çıktı. Kendisinin sefaleti halinden muavenete yani yardıma muhtaç olduğundan yatacak yeri bulunmadığından bahisle bize iltica etti. Biz de bu zatı malik olduğumuz apartmanda yatırmaya ve muavenet etmeye karar verdik. İki gün sonra kendisinin talebi üzerine bir yerde mülaki olacaktık. Gittiğim zaman yanında mabeyne mensup bir de yaver gördüm. Apartmanda yatan İsmail Hakkı namında bir zat vardı, derhal götürmüşler. Bir gün sonra da bizi tevkif ettiler. Fethi Bey meğer İsmail Paşa'nın hafiyesiymiş. Bir müddet münferit surette yani tek başıma hapis kaldım. Sonra mabeyne götürdüler. İstihbab edildim yani sorgulandım. İsmail Paşa başkatip bir de sakallı bir adam Mehmet Paşa hazır bulunuyordu. İstihbab'dan anladık ki gazete çıkardığımızdan, teşkilat yaptığımızdan, apartmanda çalıştığımızdan, hulasa bütün bu işlerden dolayı maznun yani sanık bulunuyorduk. Daha evvelki arkadaşlar itiraflarda bulunmuşlar. Birkaç ay böyle mevkuf tutulduktan sonra bıraktılar. Birkaç gün sonra Erkan-ı Harbiye Dairesi'ne tekmil Erkan-ı Harp arkadaşları çağırdılar. Mütesaviyen Edirne ve Selanik'te yani o zamanki 2. ve 3. ordulara gönderilmemiz mukarrerdi. Yani kararlaştırılmıştı. Kura çekileceğini fakat beynimizde yani aramızda anlaşırsak kuraya lüzum kalmayacağını söylediler. Ben arkadaşlara işaret ettim, biraz konuştuk. Fil hakika ufak bir anlaşma neticesinde 2. ve 3. ordulara gidecekleri ayırdık. Bu tarzı hareketi aramızda teşkilat bulunduğuna delil diye telakki ettiler. Beni Suriye'ye nefyettiler. Şam'da bir süvari kıtasına staj yapmaya memur olunmuştum. O sıralarda Dürzülerle bir takım meseleler vardı. Dürzüler üzerine kıta at sevk olunuyordu. Ben de bu meyanda gittim. 4 ay orada kaldım. Dipnot ASD 3 42-3. Mustafa Kemal'den bir gün önce gözaltına alınan Ali Fuat daha fazla ayrıntı veriyor. Tutuklanan subaylar mektebi harbiyedeki subay odalarında kalmışlar ve birbirleriyle iletişim kurabilmişler. Ali Fuat 20 gün tutukluk alırken grubun lideri olarak tanımladığı Mustafa Kemal bir hafta ya da 10 gün daha fazla kalmış. Kara Kuvvetleri Komutanı Serasker Rıza Paşa genç subayları Balkanlara göndermek için çok çabalamış ama saray bunu kesinlikle kabul etmemiş. Yine de genç subaylar kolay kurtulmuşlar. Ne de olsa ortadan atılmamışlar ya da korktukları gibi Trablusgarp'ın güneyindeki çölde Fizan vaasına gönderilmemişlerdi. Ayrıca Ali Fuat'ın babası İsmail Fazıl Paşa bir an önce Suriye'den Balkanlara gönderilmeleri için Genelkurmay Başkanlığındaki etkisini kullanmaya söz vermişti. Üstelik Şam'daki 5. Ordu'nun komutanı olan Mareşal Hakkı Paşa'yı dürüst ve vicdanlı bir subay olarak tanıyordu. Yani askeri devrimciler ordunun içindeki akrabalık, dostluk ve hamilik ağına güvenebileceklerdi. Saraya gelince kargaşa ve tehditlerin ardından uzlaşma girişimleri yapıldı. Devrimciler gizli işlerini daha da dramatik bir düzeye getirdiler. Ama saray olan bitenleri biliyordu ve muhaliflerini önce korkutmak sonra da kendi tarafına çekmek istiyordu. Hem yetkililer hem de devrimciler dış ortamın değişmekte olduğunun farkına vardılar. 1904-5 yıllarında yaşanan savaşta Japonların Rusları yenmesi, tahsilli Müslüman Türkler tarafından Asya'nın Avrupalı düşmanlara karşı kazandığı bir zafer olarak alkışlandı. Ve ardından 1905 yılında ilk Rus devrimi gerçekleşti. Bu olay 1906 yılında İran'daki kaynamayı yüreklendirerek ilk anayasal hükümetin kısa süreli de olsa denenmesini sağladı. Sansürsüz yabancı gazetelere İstanbul'da ulaşmak kolaydı. Mustafa Kemal'in Le Matin ve Le Petit Parisien gazetelerini okuduğu söylenir. Dipnot Chapolio 34. Türkiye'de aynen şimdi olduğu gibi değişim denince akla yine yabancı örnekler geliyordu. Mustafa Kemal ile Ali Fuat'ın 5. Ordu'ya atanmaları 11 Ocak 1905 günü resmen ilan edildi. İki arkadaş İstanbul'daki son günlerini Ali Fuat'ın ailesinin Kuzguncuk'taki yalısında viski içerek geçirdiler. Sonra Beyrut'a gitmek üzere bir Avusturya gemisine bindiler.